そう。アラーホアクバル、ビスミルラーヒルラハマンイルラヒーム、ワルアスリンナリンサーナラフィーホスラ、ワルアスリンالإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyon üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Tir 1403 Hicri Kamer'i 14 Muharrem 1446 ve miladi 20 Temmuz 2024 Cumartesi. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından İran basından seçmeler, İranlılar arasında podcast'ı, Hidayet Hadisi ve Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Şehit Süleymani'nin ailesiyle görüştü. Kenani, ayakta kalabilmek için suç işlemekten başka bir şey olmayan bir rejimin son durağı yok olmaktır, dedi. Amerikan Ulusal Danışmanı Sullivan, İran nükleer silah peşinde değil, dedi. İranlı güreşçiler Asya'da 5 altın kazandı. Ve işgal rejiminin Gazze'deki cinayetleri sürüyor. Şimdi haberler.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Mesut Pezeşkian, Şehit General Kasım Süleymani'nin ailesini ziyaret etti. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian dün Cuma günü akşam saatlerinde General Şehit Kasım Süleymani'nin evini ziyaret ederek şehidin ailesiyle görüştü. Pezeşkian bu görüşmede Şehit Kasım Süleymani'nin yolu birlik ve dayanışma yoluydu. Kimseyle kavga etmedi, kimseyi dışlamadı, hiçbir mesajında ve sözünde ayrılık kokusu yoktu. Ama biz bu yolu bırakıp birbirimizle kavga ediyoruz. Şehit Süleymani'nin yolundan ve ilkelerinden yola çıkarak birlik ve beraberlik içinde ülkenin sorunlarını çözmeliyiz, dedi. Şehit Süleymani'nin ailesine de bu görüşmede Pezeşkian'dan Cumhurbaşkanlığı döneminde halka en iyi şekilde hizmet etmeyi, üretim ve istihdamı artırmayı ve tüm halk kesimlerinden mevcut imkanlar ve fırsatlardan yararlanabilmesi için gereken şartların sağlanmasını talep etti. Şehit Süleymani'nin ailesi bu görüşmenin sonunda Şehit Süleymani tablosunu yeni Cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkian'a da hediye etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ayakta kalabilmek için suç işlemekten başka hiçbir şey olmayan bir rejimin son durağı yok olmaktır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik yaklaşık 10 ay süren vahşi saldırısında yaklaşık 8600 öğrenci ve 500'den fazla öğretim elemanının şehit edildiğini belirtti. Kenani, mültecilerin sığındığı okullar ve eğitim binaları Siyonist rejimin terör ordusunun sahte iddialarla savaş hedefi olmuş durumda, dedi. Kenani sözlerinin devamında şu ifadeler yer aldı. Siyonist rejimin Gazze'nin El Zeytun bölgesindeki El Felah okuluna düzenlediği saldırı sonucu onlarca kişi şehit düştü. İsrail apartheid rejiminin cani liderleri ve onların batılı destekçileri bu suç eylemlerinin hiçbirinin sabırlı ve dirençli Filistin halkına karşı yaptıkları stratejik başarısız eylemlerin telafi edemeyeceğini bilmelidir.
Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı İran'ın nükleer silah üretmediğini ancak Tahran ve Tel Aviv arasındaki son çatışmadan sonra İran'ın bu alanda yeni yaklaşımda benimsediğini iddia etti. AP'de yer alan habere göre Colorado'daki bir güvenlik forumunda konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerika'nın İran'ın nükleer silah üretme kararı aldığına dair herhangi bir işaret olup olmadığını yakından izlediğini söyledi. İran'ın nükleer silah yapımına yönelik harekete geçme kararı aldığını da görmedim. Eğer onlar bu yolda ilerlemeye başlarlarsa Amerika ile ciddi bir sorun yaşayacaklar, diyen Sullivan, Tahran ve Tel Aviv arasındaki son çatışmadan sonra İran'ın bu alanda yeni yaklaşımla benimsediğini ileri sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de bu güvenlik forumunda Washington'un İran'ın nükleer programına diplomatik çözümü tercih ettiğini söyledi. Blinken, Biden yönetiminin İran politikası hakkında açıklama yaparak nükleer diplomasisinin devam ettiğini iddia etti ve böylece nükleer silahların üretiminin önlenebileceğini de öne sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanı Obama yönetimi döneminde İran'ın nükleer programı ile ilgili yapılan anlaşmanın bu programı kontrol altına aldığını ve Amerika'nın son yıllardaki en büyük hatalarından birinin bu anlaşmayı rafa kaldırması ve İran'ın Amerika'nın koyduğu kısıtlamalardan çıkmasına izin vermesi olduğunu belirtti. Blinken, Amerika'nın İran'ın nükleer programı hakkındaki tekrarlayan suçlamalarını vurgulayarak İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli malzemeleri üretmek için kapasiteye sahip olduğunu iddia etti. Blinken son olarak bu nedenle ilk olarak İran'ın ciddi bir etkileşim isteyip istemediğini görmemiz gereken şeydir ve aslında kendi programında geri adım atıp atmamak konusunda bir iş yaptıklarını görmeliyiz dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın İran iddiasına Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov'dan tepki geldi. Mikhail Ulyanov sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda bu tür iddialar son 20 yıl içinde defaatle kullanıldı ve önümüzdeki yıllarda da propaganda amaçlı kullanılacaktır dedi.
İranlı genç güreşçiler Asya'da eşsiz bir performansla Asya'da Greco-Roman yarışlarında 5 altın madalya kazanmayı başardılar. Tayland'da düzenlenen Asya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İranlı milli Greco-Roman güreşçileri bir ilke imza atarak 5 altın madalya kazanmayı başardılar. 55 kiloda Ali Ahmedi Vefa, 63 kiloda İrfan Ciğerkeni, 77 kiloda Ali Rıza Abdeveli, 87 kiloda Muhammed Hadi Seydi ve 130 kiloda Ebul Fazl Fethi Tezengi İran takımı için 5 altın madalya kazandılar.
Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Filistinli gruplar ile Siyonist askerler arasında şiddetli çatışma yaşandı. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Saraya el-Kudüs, Cenin'de Siyonist askerleri kurşun ile hedef aldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugalları şehitlerin intikamını almak ve Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki cinayetlerine yanıt vermek için Tulkerem'de Siyonist askerlere ait bir aracı hedef alarak 4 askere yaraladı. Bu operasyon işgal kabinesinin Mescid-i Aksa'ya karşı yasa dışı girişimleri ve Filistinli esirlere karşı cinayetlerine doğrudan verilmiş bir mesaj sayılır. Haberin ayrıntılarını arkadaşınızdan dinliyorsunuz.
Batı Şeria'nın köylerinde ve bellelerinde bu sabah işgalci güçlerle yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi. El Halil'in güneyindeki Mesaferyat'ta da Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinli bir kadın ve bir genç yaralandı. İşgalci güçler bölgeyi baskın düzenleyerek Filistinli bir genci gözaltına alırken Yahudi yerleşimcilerin Mesaferyat'taki Susya köyünde koyunlarını Filistinli çiftçilerin ekili arazilerini salması sonucu zeytin ağaçlarının ve üzüm atmalarının büyük zarar gördüğü bildirildi. Yerel kaynaklar işgalci güçlerin dün gece Tulkerem'in güneyindeki Hazbet-ül-Tayyah bölgesini baskın düzenlediğini ve caddelerinde dolaştıktan sonra Zennabe Banliyüsü'ne doğru ilerlediğini söyledi. İşgalci güçler Beytlaim'in bazı mahallelerine de baskın düzenledi. Baskınlar sırasında işgalci güçlerle Filistinler arasında çatışmalar yaşanırken görgü tanıkları işgalci ordunun göz yaşartıcı bomba kullandığını ifade etti. İşgalci güçler Beytlaim'deki Et-Dehişe kampının kenar mahallelerine baskın düzenleyip Filistinlerin evlerine doğru gaz bombası attı. İşgalci güçler ayrıca Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde dün gayrimeşru Avatar Yahudi yerleşkesine protesto için Subeyh Dağı'nda cuma namazı kılan onlarca Filistinli'ye sert bir şekilde müdahalede bulundu. İşgalci güçlerin Filistinlerin üzerine ateş açması ve göz yaşartıcı bomba atması sonucu çok sayıda Filistinli bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendi. Beyta beldesindeki olayları takip eden Filistinli bir gazetecinin de başlığına isabet eden göz yaşartıcı bombayla yaralandığı belirtildi. Nablus'un doğusundaki Beyt Decen beldesinde ve Kalkiliye'nin doğusundaki Kefer Katlum beldesinde de işgalci güçler ve Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İşgal güçlerinin Gazze şeridine açtığı soykırım savaşı 228. gününe girerken Filistin Enformasyon Merkezi muhabirleri işgal ordusunun bugün çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediğini ve top atışı gerçekleştirdiğini belirtti. İşgal ordusu savaş uçakları Nusayrat kampının doğusundaki Ancalut kulelerinin 10 numaralı kulesini yıktı. İşgal ordusunun kuleye düzenlediği saldırıda gazeteci Eşref Esiraç ve kameraman Mahmut İk yaralandı. İşgal güçleri Rafah kentinin batısındaki çatışmalara paralel olarak kent merkezinde bazı binaları yıktı. İşgal ordusunun bu sabahken saatlerde Cübbaliye kampında bir eve düzenlediği hava saldırısında Muhammed Ebu Cesir, eşi, çocukları ve tekerlekli sandalyeye mahkum annesi şehit oldu. İşgal ordusuna ait SİHA'nın Han Yunus'un kuzeyindeki 5 No'lu caddede bir bisiklete hedef alması sonucu bir kişi şehit oldu. İşgal güçlerine ait araçlar ve uçaklar El-Meghazi kampının doğusuna yoğun bir şekilde ateş açtı. En-Nusayrat kampındaki El-Aude hastanesi doktorları hamile bir şehit kadının karnındaki bebeğin kurtarıldığını açıkladı. Hastaneden yapılan açıklamada 9 aylık hamile kadının bu sabahken saatlerde evlerine düzenlenen saldırıda şehit olduğu ve acilen ameliyata alınan kadının karnından bebeğin canlı olarak çıkarıldığı ifade edildi. El-Nusayrat kampında Ebu Sudra ailesinin evine düzenlenen saldırıda şehit sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. İşgal ordusunun El-Burej kampında El-Batran ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 3 kişi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı.
Netanyahu Genelkurmay Başkanı'nın esir takas anlaşması ısrarı üzerine güvenlik toplantısını erken bitirdi. İsrail'deki Valla sitesine göre dün gece Gazze şeridinde esir takası ve ateşkes anlaşmasının gündemde olduğu bir güvenlik toplantısı düzenlendi. İşgal rejimi Genelkurmay Başkanı Halevi Netanyahu'yu mümkün olan en kısa sürede bir esir takası anlaşmasını kabul etmeye çağırdı. Ancak yerel saat ve 23.30'da başlayan ve uzun sürmesi beklenen toplantı 30 dakika içerisinde Netanyahu tarafından yorgun olduğu gerekçesiyle bitirildi. Muhalif siyasetçiler ve bazı hükümet üyeleri Netanyahu'nun siyasi nedenlerle Hamas ile olası bir ateşkesi geciktirdiğine inanıyor. İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri sürerken Netanyahu'nun Filistinlilerin Kuzey Gazze'ye dönmesini engelleyecek bir mekanizma oluşturması yönünde yeni taliplerde bulunması nedeniyle görüşmeleri yavaşlattığı tartışılmıştı. Ayrıca İşgal Rejimi Başbakanı'nın Philadelphia koridoru olarak adlandırılan Gazze şeridinin Mısır sınırı ile Refah sınır kapısındaki işgalinin devam edeceği konusundaki açıklamaları da ateşkes müzakerelerinde endişeye yol açıyor.
İsrail rejiminin Yedioth Ahronot gazetesi Gazze Savaşı'nın başından beri Yemen'den işgal topraklarına 200'den fazla füze ve İHA fırlatıldığını bildirdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri dün Hayfa isimli yeni taarruz İHA'sı ile Yafa isimli yeni taarruz İHA'sı ile Tel Aviv'in merkezine hedef aldı. Saldırı sonucu bir Siyonist ölürken 8 kişi de yaralandı. Yedioth Ahronot gazetesi tahminlere göre Tel Aviv'i hedef alan İHA'nın İsrail radarlarını yanıltmak için çeşitli noktalarda 2000 kilometre mesafeyi kat ettiğini yazdı. Radara yakalanmayan bu İHA, Tel Aviv hava sahasına girdikten sonra Amerikan Büyükelçiliği yakınlarındaki bu bölgeyi hedef aldı. Siyonist medya bu İHA'nın boyutunu büyük niteleyerek İHA'nın deniz istikametinden alçak uçuş yaparak Tel Aviv'e yaklaşıp tüm savunma sistemlerini geçerek Tel Aviv'deki binaya düştüğünü aktardı. Öte yandan Irak İslami Direnişi bugün sabah saatlerinde Gazze halkını destekleme doğrultusunda işgal altındaki Hayfa'da önemli bir hedefi gelişmiş seyir füzesiyle hedef aldı. Son 24 saatte işgal topraklarına düzenlenen ikinci saldırıydı bu. Lübnan İslami Direnişi'nin işgal altındaki toprakların kuzeyinde yer alan Ramot Neftali yerleşim bölgesini İHA ile hedef aldı, bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın Ermenistan ile gerçekleştirdiği tatbikata tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın Ermenistan ile gerçekleştirdiği tatbikata tepki göstererek, Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek açıklamasını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan'da Amerika ile düzenlenen İGEL Partner 2024 tatbikatına ilişkin olarak bu tatbikatın ikinci kez bölgede yapıldığını belirterek, özellikle Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütündeki faaliyetlerini fiilen dondurması ve örgüte yönelik açık eleştiride bulunduğu göz önüne alındığında bu tatbikatın son derece üzücü ve endişe verici olduğunu ifade etti. Zaharova, Amerika'nın Ermenistan'da tatbikata katılmasıyla ilgili olarak Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek ve yeni bölünme hatları yaratacaktır. Yalnızca bölünme kat hatları değil, aynı zamanda çatışma ocakları ve sıcak aşamalarını da yaratacaklar diye belirtti. Zaharova, Batı'nın bölgede asıl amacının kendi jeopolitik projelerini hayata geçirmek için bir sıçrama tahtası oluşturmak olduğunu söyleyerek, bunu yapmak için bölgede halihazırda ivme kazanan tüm barışçıl eğilimleri ortadan kaldırmaları, bölge ülkelerinin birbirleriyle kavga ettirmeleri, hem Bakü'nün hem de Erivan'ın beyan ettiği siyasi niyetlerin pekişmesini engellemeleri gerekiyor. Şimdi o kırılgan dengeyi bir kez daha bozmak için hem Amerika hem de NATO oraya yaklaşıyor ifadelerine yer verildi. Zaharova, Batılıların çılgınca Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da çeşitli işbirliği biçimlerine sürüklediğine vurgu yaparken, sadece Güney Kafkasya'da değil, çerçevesinde de Rusya'ya karşı, İran'a karşı ve hatta Türkiye'ye karşı kendi himayeleri altındaki tatbikat ve eğitim programlarına katılacak.
Ve son haberimiz, Bangladeş'te kamu işleri kontenjanı karşıtı protestocular çatışmaların ortasında ülke çapında kepenk kapatma çağrısı yaptı. Ölenlerin sayısı ise 105'e ulaştı. Bangladeş'te devlet memurluğu kotalarına son verilmesini talep eden öğrenci protestocular, bu hafta yaşanan ölümcül çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmesi, yüzlerce kişinin yaralanmasının ardından Perşembe günü ülke genelinde tam bir iş bırakma çağrısında bulundu. Yaklaşık 170 milyonluk nüfusun 32 milyonu işsiz ya da eğitimsiz oldu. Bangladeş'te yüksek genç işsizliğine öfkelenen öğrenciler, ülkede özgürlük savaşçıları olarak tanımlanan bir cenahın aileleri için ayrılan %30'luk kotanın kaldırılması için baskı yapıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist rejimin işgaline karşı tavsiye niteliğindeki görüşünün sonuçları başlığı altında. Uluslararası Adalet Divanı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Siyonist yerleşim birimlerinin inşası ve geliştirmesine ilişkin tavsiye niteliğinde görüş yayınlayarak, işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist rejimin varlığını yasa dışı olarak nitelendirdi ve buna son verilmesini talep etti. Uluslararası Adalet Divanı, yargıçları tavsiye niteliğindeki görüşlerinde şunları açıkladılar. İsrail toprak ihlakı, kalıcı kontrolde yatırması ve yerleşim politikaları uygulayarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgalci güç konumunu kötüye kullandı. İstişare niteliğindeki bu oylamada Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda yerleşim birimleri inşasına derhal son vermesi gerektiği belirtiliyor. Uluslararası Adalet Divanı hakimlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Siyonist yerleşimlerin inşası ve geliştirmesine ilişkin istişare görüşünde Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığı yasa dışı olarak adlandırıldı. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nawaf Selam istişare niteliğindeki bu karara ilişkin şunları söyledi. Filistinlilere kendi kaderlerine tayin etme hakkından mahrum bırakmaya devam etmek mümkün değildir. Selam şunları ekledi. İsrail'in bir an önce işgale son vermesi, Filistinlilerden aldığı her binayı iade etmesi ve Filistin toprakları içindeki ayrım duvarının bir kısmını da yıkması gerekiyor. İsrail tüm yeni yerleşim faaliyetlerini de durdurmalı. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı İsrail'in Filistinlilere sömürgecilik ve işgalden kaynaklanan sorunları nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğini belirterek, dünya ülkeleri İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığı tanımamalıdır, dedi. Siyonist işgalci ve apartheid rejimi son yıllarda hiçbir zaman bu kadar küresel bir tecrüde ve dünyanın farklı yerlerindeki insanların bu rejime karşı nefretiyle karşılaşmamıştı. Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye görüşü, bu mahkemenin yargıçlarının aynı zamanda Gazze'deki Siyonist rejimin suçlu ilerlemeye yönelik soykırım, suçlu liderlerine yönelik soykırım suçlaması davasını da incelediği bir durumda yayınlandı. Siyonist yerleşim dilimlerinin inşası ise Siyonist rejimin son yıllarda Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası toplumun muhalefetine rağmen sürdürdüğü işgal siyasetlerinde de biri olmuştur. Dünyanın farklı yerlerindeki barış aktivistleri Avrupa ve Amerika'da popüler kampanyalar başlatarak Siyonist yerleşimlerde üretilen malların boykot edilmesini amaçlıyor. Siyonist rejim silah zoru ile ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak Amerika'nın desteğiyle ve aşırı Siyonistleri donatarak son yıllarda Filistin halkına ait bölgelerde işgal arazileri genişletti ve yerleşim birimleri kurdu. Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki kararı, toprakları zorla işgal edilen ve Siyonistlerin bu konudaki hain amaçlarına ulaşmak için her türlü suça başvurduğu Filistin halkına yapılan zulmün ve adaletin bir başka sembolüdür. Bu yeni gelişme Siyonistlerin de endişelenmesine neden olacak. Çünkü buna dayanarak yasa dışı Siyonist yerleşim yerlerinde üretilen mallara ambargo uygulanması ihtimali daha da artıyor. Siyonist gazete Hares, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının muhtemelen yerleşimlere yönelik yaptırımların kapsamlı genişletileceğini bildirdi. Raporda ayrıca bu oylamanın İsrail'in askeri sanayi ihracatının kesin bir şekilde azalmasına neden olacağı belirtiliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşünün sonuçları, dünya kamuoyu, sivil aktivistler ve barış destekçileri tarafından memnuniyete karşılanan Siyonist rejim ve onun suç liderlerinin artan izolasyonu olacaktır. Filistin'in mücadeleci grupların Aksa Tufan Operasyonu bir şekilde dünya kamuoyunun Filistin halkının koşullarına ciddi bir şekilde dikkat etmesine neden olurken Tel Aviv yetkileri işledikleri suçları takip etme ve kovuşturma yapma ve bunlara uluslararası mahkemelerde cevap verme ihtiyacından korku ve endişe içinde olacaklar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan'da Şiiler ve Sünniler arasında nifak yaratma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması etrafında. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili son 20 yıldır bu ülkede Şiiler ve Sünniler arasında nifak yaratma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Emirhan Muttaki Muharrem ve Hüseyin-i Aşura merasimlerinin güvenli bir ortamda yapılmasına ve Afganistan'da herhangi bir terör olayının önlenmesine değinerek bu ülkede Şii-Sünni meselesinin olmadığını vurguladı ve son 20 yılda ve Afganistan'ın işgali sırasında Şii ve Sünni arasında nifak yaratılmasına çalışılmasına rağmen bu durumu böyle devam ettiğini, ancak bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını ve artık Afganistan'ın tüm etnik grupları ve dinlerinin barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşadıklarını belirtti. Emirhan Muttaki, Cumhuriyet dönemini ve Afganistan'ı 20 yıl süren Amerikan işgalini kastediyor. Hiç şüphesiz hem Afganistan tarihi boyunca hem de alt kıtada Şii ve Sünniler barış içinde yaşadılar. Özellikle Ehl-i Sünnet de Ehl-i Beyt ve şehitlerin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'a büyük saygı duymakta ve çocuklarına Hüseyin ismini seçmekte ve Muharrem merasimlerinde Şii kardeşleriyle yan yana Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti için yas tutuyorlar. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Emin Fercan bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Afgan halkı arasındaki yakınlaşmanın faktörlerinden biri de dini ritüel ve geleneklere saygıdır. Afgan halkının dini meseleler nedeniyle bölündüğüne dair bir tarih yoktur. Aslında Afganistan halkının ayrıcalıklarından biri de bu ülkedeki iç savaşın hiçbir zaman dini bir renge değil, yalnızca etnik bir renge sahip olmasıdır. Bu nedenle son yıllarda yabancı ve mezhepsel unsurlar Afganistan'daki etnik meseleleri mezhepsel ve dini meselelere kaydırmaya çalıştılar, ancak bu çabalar tamamen başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'ye göre son 10 yıllarda Muharrem günlerinde yas tutanlara saldırmaya hazırlanan IŞİD, Afganistan'da tamamen ithal edilen bir gruptur ve bu ülkede güvensizlik yaratma planlarının güvenlik önlemleriyle boşa çıkarılmıştır. Ona göre Umman'da Aşura günü herkesi üzen bir terör saldırısı yaşandı. IŞİD terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Afganistan'da Muharrem ayında bazı kısıtlamalar getirilmesine yanıt veren Muttaki, son 20 yıldır bu ülkede Muharrem ayı mateminin siyasi ve ekonomik olarak kullanıldığını, zira yaz konvoyları sokaklarda devriye gezerken aynı zamanda ambulanslarda saldırı ve patlamalardan etkilenen cesetleri ve yaraları taşıdığını vurguladı. Dolayısıyla Taliban da Afganistan'da IŞİD dahil teröristlerin ithal edilmesinden endişe duyuyor. Muttaki, Irak ve Suriye'deki yenilgi ve parçalanmanın ardından IŞİD terör örgütünün destekçilerinin Afganistan'daki unsurlarını toplayıp yeniden organize etme çabalarına değiniyor. Bu bağlamda bölgede güvensizliğin yoğunlaşacağı endişesini körükleyen çok sayıda rapor yayımlandı. Muttaki'ye göre IŞİD'a üst teçhizat ve kuvvet sağlanıyor. Daha sonra Afganistan'a naklettirilmiştir. Muttaki ayrıca bölge ülkelerinin isimlerini vermeden uluslararası toplumun bölgedeki IŞİD üslerine dikkat etmesini istedi. Taliban daha önce Pakistan ve Tacikistan'ı IŞİD'i araç olarak kullanmakla suçlamıştı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basında naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi, Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist rejimin meşruiyetini sorguladığını, Dışişleri Bakan Vekilinin Şehit Süleymani'nin terör sorumlularının cezalandırılmasının uluslararası kurumlarca takip edildiğini, ülkenin güneydoğusunda bir polis subayının teröristlerle çatışmada şehit olduğunu belirtiyor. Cevan gazetesi Tahran Cuma Hatibi'nin dünkü hutbelerine değindiği haberinde şunlara yer veriyor.
Tahran geçici Cuma namazı Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, Yemen'in Tel Aviv'e saldırısı, Siyonist canilerin Gazze halkına yönelik hayvan saldırılarına son verilmesi için bir uyarı olduğunu söyledi. Tahran'da Cuma namazının geçici vaizi olan Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, bu hafta Tahran'da verdiği Cuma namazı hutbesinde Yemen'deki Ensarullah güçlerinin Tel Aviv'e düzenlediği İHA saldırısına işaretle, Amerika'nın başını çektiği istikbar, dünyanın saldırganlığına göğüs geren Yemen güçleri, İslam milletine bir şeref ve onur daha kazandırdı açıklamasında bulundu. Tahran'daki geçici Cuma namazı hatibi konuşmasının devamında, bu iktidar yaratan İHA, Amerikan Büyükelçiliğinin yakınına indi ve Siyonist canilerini Gazze'deki kardeşlerimize yönelik hayvan saldırısına son vermesi için bir uyarıdır ifadelerini ekledi.
Cumhur İslami Gazetesi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Siyonist rejimin uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu söylediğini, İran'ın en büyük spor kafilesinin Paris Olimpiyatlarına katılmak için yola çıktığını, Siyonist yerleşim birimi ABRM'in ilk kez Hizbullah direnişinin hedefi olduğunu belirtiyor. Şehrvend Gazetesi Ensarullah Sözcüsü Yahya Seri'den naklen Tel Aviv'in artık güvende olmadığını belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tel Aviv'in artık güvensiz ve Yemen silahlarının hedefi olduğunu açıkladı. Yahya Seri, Tel Aviv'e düzenlenen İHA operasyonun sorumluluğunu üstlenirken, Yemen Silahlı Kuvvetleri, İHA biriminin İsrail'in Tel Aviv olarak adlandırdığı işgal altındaki Yafa bölgesinde önemli bir hedefe saldırı düzenlediğini belirtti. Seri, operasyonun radara yakalanmayan Yafa adlı bir İHA kullanılarak gerçekleştirildiğini ve önceden belirlenen hedeflere başarıyla ulaştığını ifade etti. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki Yafa bölgesini güvensiz ilan ettiği ve bu bölgenin Yemen'in ana hedeflerinden biri olduğunu ve Yemen'in silahların menzilinde bulunduğunu belirten Seri, çabalarını Siyonist düşmanın derinliklerini hedef almaya odaklandıklarını söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen'in işgal altındaki Filistin'in derinliklerindeki hassas askeri ve güvenlik hedeflerini içeren bir hedef bankasına sahip olduğunu ve Gazze şeridindeki halka karşı düşmanın günlük işlediği suçlara yanıt olarak bu hedefleri vurmaya devam edeceğini vurguladı. Tuğgeneral Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze şeridindeki savaşçıları destekleme operasyonlarının devam edeceğini ve bu operasyonların saldırılar durana ve Filistin halkına uygulanan kuşatma kaldırılana kadar devam edeceğini belirtti.
Tahran Radyosu. Ticaret Gazetesi, İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü'nün İran'ın nükleer meselede NPT ve koruma önlemleri çerçevesinde çalıştığını, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın esnafın sorunlarını gidermeye söz verdiğini, Ensarullah'ın Tel Aviv'i gece karanlıkta gafil avladığını belirtiyor. Kudüs Gazetesi, Filistin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin Uluslararası Adalet Divanı kararı hakkındaki açıklamasını şöyle anlatıyor.
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve bu topraklardaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü belirlemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşünü açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı olmak üzere devredilemez haklarının elde edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır dedi. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına minnettar olduğunu söyleyen Mansur, karar bu yasa dışı işgale karşı direnmeye devam etmek için sahip olduğumuz cephaneliğe ek bir güç dedi. Lahey'de açıklama yapan Mansur, halkımız bu işgale son vermek istiyor. Bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı devlet olma hakkı ile mültecilerin geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere devredilemez haklarının elde edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Süre yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran, dünyanın en eski uygarlıklarından birinin evidir. Dünyanın İran'a olan hayranlığı yeni bir şey değil. Yüzyıllardır dünya, diğer ülkelerden tamamen farklı bir ülke olarak kabul edilen bu ülkeye hayran kalmıştır. Merhaba, İranlılar Arasında adlı podcastimize hoş geldiniz. Önceki bölümde size İran evlerinin, avluların ve havuzların kombinasyonundan bahsetmiştim. Ben Mehtap Mahir, bu bölümde İranlıların oda ve ev sahibi olma şekli ve biraz da kültürleri hakkında bilgi vereceğim. Birçok Batı ve Avrupa ülkesinde insanlar ev satın almakla ilgilenmezler ve kiralamayı tercih ederler. Ancak İranlılar için ev sahibi olmak çok önemlidir ve kiracı olmak İranlılar için çeşitli nedenlerden dolayı hoş değildir. Bunun sebeplerinden biri İran'da ailenin önemidir. İran kültürü aileyle birlikte yaşamayı tercih eder ve birçok genç aile kurana kadar ebeveynleriyle yaşarken ev satın almak için herhangi bir girişimde bulunmaz. Avrupa ülkelerinde ise birçok kişi 18 yaşında aileden ayrılır ve kiralama insanların daha küçük yaşlardan itibaren karşılaştığı durumlardan biridir. Ancak mobilyalı dairelerin genellikle kiralandığı Batı ülkelerinin aksine, İran'da mobilyalı daireler genellikle yabancılara kiralanır ve İranlıların kiraladığı evler tamamen boştur ve bazen sadece ampuller ve nadiren perdeleri vardır. Bu, kiracının tüm evi kendi eşyalarıyla doldurması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle ev, kiracının eşyaları için küçük olabilir. Bu durumda fazlalık eşyalarını depoya götürmesi gerekir veya ev o kadar büyük olabilir ki halıları tüm evi kaplamaz ve evi boş bırakmamak için tekrar halı ve diğer gerekli eşyaları temin etmesi gerekir. Bu taşınmalarda mobilyalar ve elektrikli ev aletleri hasar görebilir. Bu ülkede ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişki iyi olsa da kiracılar yeni evlerine taşınırken ev sahibinin malına zarar vermemek için çok dikkatli davranırlar. Elbette bir ev sahibinin kiracıya karşı iyi davranmaması durumunda bile İranlılar genellikle buna olumlu bakarlar. Çünkü eski bir İran atasözü, kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar der. Bu nedenle bunu daha hızlı ev sahibi olma fırsatı olarak kullanırlar. Bu nedenle çoğu İranlı metrekaresi az bile bir evde yaşamayı ve ev sahibiyle uğraşmamayı tercih eder. Ayrıca bu sayede aile yuvalarını daha sağlam ve samimi hale getirirler. Dolayısıyla İranlılar için ev sahibi olmak önemlidir. Bunu ailemin yakınlarından birinin düğününde daha iyi anladım. Gelinin babası kızının kiralık bir evde hayatına başlamasına razı olmadığını söyledi. Neyse ki damadın annesi küçük bir tek yatak odalı daireye sahipti ve gelin ve damat hayatlarını orada kurmaya başladılar. Bir diğer akrabam da 3 katlı bir apartmana sahipti. Kendisi 1. katta yaşıyordu. 2. katı kiralamıştı ve 4 oğlu sırasıyla 3. katta hayat kurmaya başlamışlardı. En büyük oğulları 3 yıl o katta yaşadı ve ev sahibi olduktan sonra taşındı. 2. oğulları da ortak hayatını orada kurdu ve bir süre sonra kendi evine gitti ve en küçük oğul da ev sahibi olana kadar karısıyla orada yaşadı. Ancak tüm gençler hayatlarını kendi evlerinde kuramazlar. Özellikle de maddi desteği olmayanlar. Para biriktirmek, bankadan kredi almak veya ev sahibi olmak için devlet teşviklerinden yararlanmak için bir daire kiralarlar. Geleneksel İran evlerinde odaların çoğu birbirine benzer şekilde inşa edilmiştir. Örneğin bir yatak odasının yapımı evin oturma odası bölümünden çok daha farklı değildir. Bu nedenle bu gibi odalarda mobilya bulunmuyordu. Çünkü mobilya varken oda sadece oturma odası olarak kabul edilirdi. Ancak geçmişte İranlılar o kadar samimiydi ki İşleri birlikte yapıyor ve ihtiyaç duyduklarında veya mevsim değiştiğinde odalarını birbirleriyle değiştiriyorlardı veya hepsi aynı odada kendi bağımsız işlerini yapıyorlardı. Birlikte olmayı tercih ediyorlardı ve birlikteyken daha fazla güvenlik ve huzur hissediyorlardı. Hatta birinin evde yalnız olması veya yalnız uyuması çok nadirdi. İran'dayken fark ettiğim ve beni çok etkileyen şey, Hüseyin'in büyük annesi 95 yıllık yaşamında evinde hiç yalnız yatmamasıydı. Ancak günümüzde İran şehir evleri artık böyle değil. Bugün Tahran'ın arka sokaklarında dolaştığınızda ailemin bana anlattığı güzel eski evlerden eser kalmamış. Tahran'ın merkezi pazarının etrafında sadece birkaç eski ev kalmış. Yerlerini çok katlı apartmanlar veya konut kompleksleri almış durumda. Bugünkü Tahran dairelerinin her biri kendine özgü bir tasarıma ve karaktere sahip. Pencere tarzları ve farklı bina cepheleri ve benzersiz kapılar göz alıcı. Evler ya kuzeye ya da güneye bakar. Kuzeydeki evlere girerken önce avludan geçmeniz gerekiyor. Ancak güneydeki evlerin avlusu binanın arkasında yer alıyor. Güney evleri güneş alır ve bu bir avantajdır. Gördüğüm gibi son yıllarda Tahran'daki eski ev sahipleri tek katlı evlerini her katta bir veya iki veya daha fazla daire bulunan çok katlı apartmanlara dönüştürüyorlar. Bu nedenle evlerin bugünkü işlevi geçmişe göre çok değişmiştir. Bu şekilde ev sahipleri genellikle apartmanın ilk katını kendi konutları olarak seçer ve diğer katları kiraya verirler. Bu apartmanlarda binanın işlerini yürütmek için bir yönetici seçerler. Her katın sakinleri kendi katlarının merdivenlerini temizlemekle yükümlüdür veya bir temizlikçi tüm merdivenleri temizler ve ücreti tüm sakinler arasında bölüştürülür. İran'da bir eve yerleşmenin satın almaktan başka 3 yolu vardır. Evi kiralayabilir ve kirayı diğer ülkelerde olduğu gibi aylık olarak ödeyebilirsiniz. Veya mülkün bedelinin 5'te 1'ini ev sahibine verebilir ve rehin olarak adlandırabilirsiniz. Ve artık aylık kira ödemezsiniz. Kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibi parayı kiracıya iade eder. Ev rehin sistemini ilk kez İran'da gördüm. Rehin parasıyla iş yapan veya arazi satın almak için bankadan kredi alan ev sahipleri için faydalıdır. Ayrıca paralarını yatırım yapmak isteyenler için de faydalıdır. Günümüzde daha fazla kullanılan üçüncü bir yol ise rehin ve kiradır. Bu yöntemde kiracı kira bedelinin bir kısmını rehin olarak, kalan kısmını ise aylık kira olarak öder. İran'daki evlerin şekli ve işlevinden ayrı olarak siz her şeyden çok İranlıların birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri ve ilişkileri hakkındaki geleneklerden bahsetmek istiyorum. Şubat 1989'da İran'da geçirdiğim 10 gün benim için İran kültürünü öğrenmek için yoğun bir kurs gibiydi. Farsçayı çok az anlıyordum ve İran kültürünü bundan çok daha az anlıyordum. Ayrıca kuralları öğrenmem ve bunlara uymam uzun zaman aldı. Yunanistan ve İngiltere'deki İranlı arkadaşlarım bana İran'da nasıl davranmam gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuşlardı. Ancak bu tavsiyeler ve öneriler daha iyi anlamama yardımcı olmadı. Sadece daha temkinli davranmama neden oldu. Her insan için kendi kültürünü gözlemlemek zordur. Bu zorluk esasen içine o kadar dalmış ve buna o kadar alışmışızdır ki onu normal kabul ederiz ve aslında onu başka bir açıdan gözlemlemek zor olabilir. İlk başta bir kültürden diğerine çok fazla fark nedeniyle kültürel şoka girebilirsiniz. Ancak genellikle bir süre sonra hem yeni kültürü hem de kendi kültürünüzü daha iyi anlarsınız. Benim başıma gelen de buydu. Ancak İngiliz kültürü de eklendi. Yine de bu kadar yıl sonra İran kültürüne o kadar aşina oldum ve onu o kadar benimsedim ki gördüğüm şey çoğu zaman benim için anlaşılır ve anlamlı oluyor. Bu süre zarfında öğrendiğim bir diğer şey de bir kişinin veya kültürün zayıflığı bir başkası için olumlu bir özellik olabilir. Örneğin bir keresinde Atina'da çok kalabalık bir sokakta Hüseyin önümde yürüyordu. Aynı anda arkamdan bir adamın karısına "Bak, Arap erkekleri eşlerinin önünde nasıl yürüyor, bu eşlerine pek saygı duymadıklarını gösteriyor" dediğini duydum. Bu olay yıllar önce yaşanmış olsa da kendi kendime diyorum ki belki de şimdi hemşehrilerim eskiye göre daha az ön yargılıdır ya da belki de ben bunu diledim. Ama bu olay ötekiler hakkındaki yargılamamızın çoğunlukla kendi kültürümüzün kurallarını başkalarının kendi kültürlerinden kaynaklanan davranışlarına dayandırdığımızı gösteriyor. O zamanlar Yunanistan'da erkeklerin hanımlar için kapıları açması ve arkalarından yürümesi gelenekti. Bu nedenle Yunan adam bunu yapmayan Arap erkeğinin eşine saygı duymadığını savundu. Bu durumda Hüseyin kalabalıkta bana yol açmak için önümden yürüyordu. Bir adam veya kadın sizinle yürürken ve sadece bir kişinin geçebileceği bir yere, örneğin bir koridora, kapı girişine veya asansöre vardığınızda yanınızdaki kişi istisnasız durur ve saygı gösterisi olarak size yol açar ve önce gitmenizi rica eder. Bu durumda İranlıların normal davranışı şu şekildedir. Birinci kişi durur ve size yolu göstererek ricada bulunur. İkinci kişi de aynısını yapar. Birinci kişi ısrar eder. İkinci kişi de ısrar eder. Birinci kişi erkek ve ikinci kişi kadın ise birinci kişi özür diledikten sonra içeri girer. Birinci kişi ve ikinci kişi aynı cinsten ise genellikle rütbe ve konumları kimin önce özür dileyip içeri gireceğini belirler. Her ne kadar daha yüksek konuma sahip olan kişi daha fazla rica edebilir veya hatta elini kullanarak diğer kişiyi kapıya yönlendirebilir ve bu şekilde alçak gönüllülüğünü gösterebilir. Siz bir dış gözlemci olduğunuz için İranlılar tarafından misafir olarak algılanırsanız bu nedenle en yaşlılar bile size yol verir ve rica eder. Kendinizi gerçek bir İranlı gibi davranmak istiyorsanız onlara buyurun diyebilirsiniz. Ancak ricanızı kabul etmelerini beklemeyin. Bu tartışma yabancı bir kültürü anlama ve onunla davranmanın temelini oluşturur. Davranışlar, kültürel değerlerin ve genel ve küresel bakış açısının bağlamında daha iyi anlaşılır. Bir davranışı farklı değer sistemlerine göre inceler ve analiz edersek farklı algılar ve yorumlar elde ederiz. Örneğin kibar ve düşünceli veya meraklı ve küstah olarak değerlendirilebilir. Ancak farklı insanlar meraklı kelimesinden bile farklı anlamlar çıkarırlar. Örneğin trenle şehirler arası seyahat ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki yolcular, affedersiniz buraya oturabilir miyim gibi durumlar hariç, nadiren başkalarıyla konuşur ve sohbet eder. Ardından gazeteye veya kitaba dalır veya kulaklıklarını takarlar. Hatta lütfen rahatsız etmeyin yazan bir etiketi boynuna takabilirler. İranlılar için saatlerce bir yabancıyla seyahat edip onları tanımadan treni terk etmeniz garip ve tuhaf bir davranış olarak algılanır. Yabancılarla sohbet etmeye alışkın olan İranlılar, Amerikalıların ve İngilizlerin genellikle çok soğuk ve münzevi olduğunu ve onlarla arkadaş olma olasılığının olmadığını düşünürler. Bu toplumlarda yaygın olan farklı değerlerden ve sosyal normlardan kaynaklanmaktadır. Amerikalıların ve İngilizlerin değer sistemi, özgürlük, yalnızlık ve mahremiyet ve rahatsızlıktan kaçınmayı savunur. Öte yandan İranlılar için sosyallik, samimiyet ve dost canlısı olmak çok önemlidir. İranlılar Arası'nda podcast serisinin bu bölümünün de sonuna geldik. Bizleri iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. Podcast metni de birkaç gün sonra iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki radyo web sitesine yüklenecektir. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet,
ya sözle ya da amelle yerine getiren bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun yaradanla en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa, namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi www.parsurey.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir'e gönderebilir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizinin dünya toplumunu yaşanacak muhtemel savaşlarla tehdit ettiğini belirttik. Su krizi ve kuraklık dünyanın bazı bölgelerinde durumun vahim boyutlara taşınmasına sebep olurken bu durum ise gelecekte savaş ihtimalini yoğunlaştırıyor. Bu konuyu birkaç programda ele alarak facianın boyutlarını daha derinden anlatmaya çalışacağız. Uzaydan yer küreye bakan birisi bu gezegeni birçok kuyu ve kanatlar gibi yeraltı, kar ve yağmur gibi atmosfer suları, deniz, ırmak ve okyanus gibi yeryüzü sularla dolu mavi bir top halinde görür.
Buna dayanarak okyanuslar yer üstündeki suların %97,2'si olan 1.320 milyon kilometreküp doğal buzullar, %1,7 oranıyla yaklaşık 25 milyon kilometreküp, yeraltı suları %0,9 olan 13 milyon kilometreküp, denizlerde, göller ve nehirlerde olan tatlı sular %0,02 oranla 250 bin kilometreküp ve atmosferde 0,001 oranı ile 13.000 km3 su buharı gezegenimizin toplam sularını oluşturuyor. Bu arada tatlı su ve insanın kullanabileceği sular, ki hepsi de içme suyu değildir, genelde ve çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili dünya ortalaması konusunda yayımlanan veriler, bu miktarın yaklaşık %69'unun tarım, %23'ünün endüstri ve sadece %8'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Diğer yandan dünyada su krizinin durumu ile ilgili araştırmalar, mevcut sular nedeniyle dünyanın mavi gezegen olarak bilinmesine rağmen suların %97'sinin denizler ve okyanuslarda ve yaklaşık %2'sinin de buzullar olarak kutuplarda bulunduğunu gösterirken, geriye kalan %1'in büyük bir bölümünün de yer altında olduğu ve hafriyat ile çıkarılmasının kolay olmadığı ve insanın imkanları dışında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu duruma iklim değişikliği ve yer kürenin ısınma sürecini de eklemeyi unutmamak gerekir. Zira anormal buharlaşma ise su krizini daha da yoğunlaştırır.
Hali hazırdaki veriler Kanada, Çin, Kolombiya, Peru, Rusya, Brezilya, Amerika, Endonezya ve Hindistan'ın dünyadaki tatlı suların %60'ına sahip olduğunu gösterirken, buna karşılık aralarında Kuveyt, Bahreyn, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Ürdün ve Libya gibi 80 ülke ise az suya sahipler. Ve bazı yılları ise hatta normal düzeyde tatlı suya ulaşma imkanları yok ve içme sularını da ithal ediyorlar. Bu şartlarda nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma şartları kaynaklara ulaşma zorluklarını da yoğunlaştırmıştır. Tabii ki hiçbiri su kadar önemli değildir. İklimsel değişiklikler tatlı suya ulaşmayı önemli oranda etkilerken dünyada tatlı su krizine sebep olmuştur. Ve bunun etkileri ise kuru ve yarı kuru bölgeler, örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'da daha fazla hissedilmesini sağlamıştır.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak iklim açısından böyle değişken bir bölgede ortak su kaynaklarına ulaşma konusunu gittikçe daha da yoğunlaşan yeni bir gerginlik kaynağına dönüştürüyor. Üstelik bu konuda çözümün işbirliği mi yoksa gerginlik olması ise muhtemelen iklimsel değişikliklere bağlı olacaktır. Su kaynaklarının az olması daha yaygın bir sorundur ve Nil, Irak ve Yemen gibi bölgelerde ise daha çok göze çarpıyor. Kuraklığı veya kıtlığı daha yeni tecrübe eden Sudan ve Somali gibi ülkelerde iç veya dış çatışmalarla uğraşıyorlar. Fakat su kaynakları ilgili yeni çatışmalara gebe olan bölgelerden biri Ürdün Nehri alanıdır. Öyle ki kişi başına düşen en düşük su oranı bu bölgeye aittir ve buna ilaveten de Suriye, Siyonist rejim, Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi tarihi savaşları olan ülkelere su ulaştırıyor.
20. yüzyıla kadar Ürdün Nehri havzasında önemli oranda su vardı. Nüfus artışına rağmen sulama sistemleri ve kanalları suya erişimi kolaylaştırıyor ve karşılıklı anlaşmalar ise şiddetin yaşanmasını engelliyordu. Fakat günümüzde bölgede yaşanan istikrarsızlık ve su kaynaklarının azalması ile bu düzen bozuldu ve bu husus yeni bir çatışmayı da tetikleyebilir. Tabii ki Ürdün Nehri havzası üzerinde daha önce de gerginlik yaşandı. 1967 yılında 6 günlük savaş başlayınca dönemin Siyonist rejimin savaş bakanı Ariel Sharon şöyle konuştu. 6 günlük savaş başladı. İsrail'in Ürdün Nehri su akışını değiştirmeye karşı girişimde bulunmak istediği zaman. 1960'lı yıllardan itibaren su konusunda bazı münakaşalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Su konusunda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar konusunda bilgi toplayan Global veri tabanının aktarıldığına göre şimdiye kadar su konusunda 92 şiddet olayı yaşanmıştır. Fakat su konusunda yaşanan gerginlikler petrol gibi diğer doğal kaynaklardan daha az değildir.
Batı Asya'da suyun durumu çok açıktır. Yerli halk üzerinde yapılan saha araştırmaları, ahalinin çoğunun suyun çok hızlıca kullanıldığının farkında olduğunu gösteriyor. Örneğin Türkiye'nin durumuna bakalım. Fırat ve Dicle nehirleri, Mezopotamya'yı verimli hale getiren antik verimi hilalin bir parçası olduğu biliniyor. Arkeoloji bulguları nehir sularının suni yönetim mazisinin antik çağlara dayandığını gösteriyor. Her iki nehrin kaynağı Türkiye'nin Anadolu bölgesinde bulunur. Nehirler Türkiye'den Irak ve Suriye'ye doğru akıyor. Türkiye, Dicle ve Fırat'ın kaynağı olmak gibi coğrafi üstünlüğünü ve su yönetim projelerini kullanmakla bu konuyu bölgede kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullanıyor. Anadolu'da Keban Barajı 1966 yılında başladı ve 1974'te sona erdi. Bu proje Türkiye'de Güney Anadolu Projesi GAP'ın bir parçasıdır. Bu proje sudan elektrik üretmek için araştırma ve planlamanın fiziksel ana hatlarıdır. Kağıt üzerinde bu plan birçok iş sahası açarken bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra altyapı programları ile bölgeye büyük faydaları ve katkıları olacaktır. Fakat birçok yerli ve yabancı çevreci gruplar ve araştırmacılar projenin bazı bölümleri ve özellikle de Ilısu Barajı'na muhalefet ediyorlar. Zira muhtemel sellerin yaşanması birçok önemli ve tarihi eserlerin tahrip edilerek yok olmasına ve ahaliye tazminat ödenmeden göçlerine sebep olabilir. Zira Hasankeyf gibi bölgeler giderek barajın suları altında kalacaktır. Tabi bu arada proje muhalifleri GAP'ın bölgede yaşayan Kürtlerin hüviyetinin yok olmasına sebep olacağını da belirtiyorlar.
Harezmi Üniversitesi Jeopolitik Hocası Murat Kavyane Rada göre Güneybatı Asya'nın üst kesiminde bulunan Türkiye'nin doğu dağları Dicle ve Fırat'ın suyunu karşılıyor. Türkiye'de ihtiyaç fazlası su mevcuttur ve Türkiye, Irak ve Suriye'nin sularını temin eden ülke olduğu için Irak ve Suriye yoğun bir şekilde Türkiye'ye bağlıdırlar. Kavyane Rad sözlerinin devamında küresel iklim değişikliklerine değinirken şöyle devam ediyor. Son 20 yılda küresel ısınmaya şahit olduk. Bu ısınma süreci bizim bölgede buharlaşmanın artışıyla kendini gösteriyor. Sadece bir bölgede Irak'ın güneyine giden suların azalmasına ve sonuçta Irak'ın güneyinde sulaklara akan suların azalmasına ve dolayısıyla bölgede bitki, hayvan ve hatta insan yaşamının yok olmasına, İran'a doğru da toz bulutlarının artmasına şahit oluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82. Ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Nan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Oh, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا